Yetenin Sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarun Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 21 Hordat 1401, Hicri Kameri 11 Zilkade 1443 ve Miladi 11 Haziran 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Rusya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Yetani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın baskıcı karşısında tek zafer yolunun mukavemet olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi Tahran ve Karakas'ın düşman karşısındaki stratejisinin direnmek olduğuna vurgu yaptı. İran ve Venezuela 20 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı. Mihail Ulyanov nükleer anlaşma yeniden canlandırılabilir dedi. Ve TSK Suriye'nin kuzeyine roketli saldırı düzenledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İran ve Venezuela'nın başarılı deneyiminin Amerika'nın baskısı karşısında tek zafer yolunun mukavemet olduğunu gösterdiğini belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyeti bugün kabul eden İslam İnkılabı rehberi görüşmede İran ve Venezuela'nın Amerika'nın ağır baskı ve hibrit savaşı karşısında gösterdiği mukavemete işaretle iki ülkenin başarılı deneyiminin bu baskı karşısında tek zafer yolunun mukavemet ve direnmek olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin son senelerde bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerine temasla bu büyük adımların İran milletine en ağır baskı ve yaptırımlar altında atıldığını, Amerikalıların bunun azami baskı olarak nitelediğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, İran milletinin direnişinin azami baskı politikasını başarısız kıldığını, öyle ki Amerikalı ünlü siyasi yetkililerden birinin bir süre önce buna skandal, yenilgi dediğini kaydetti. İslam İnkılabı rehberi İran ve Venezuela'nın samimi işbirliğine işaretle iki ülkenin hiçbir ülkeyle bunca yakın ilişkiye sahip olmadığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tehlikeli zamanlarda risk kabul edip dostların eline tuttuğunu kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hamenei ayrıca Venezuela Devlet Başkanı'nın Siyonist karşıtı yaklaşımını takdir ederken, Maduro'nun bir süre önce Siyonist rejime karşı sergilediği tutumu oldukça doğru ve cesurca olarak niteledi. Görüşmede Venezuela Devlet Başkanı da İran'a Venezuela'nın Amerika ile çetin mücadele sırasındaki yardımlarından dolayı teşekkür ederken İran'ın yardımıyla zor günlere geride bıraktıklarını söyledi. Maduro ayrıca direniş ve yaptırımların sunduğu fırsatlarla Amerika'nın saldırganlığına karşı tam teşekküllü mücadele başlattıklarını ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı Filistin konusunu kutsal bir insani mesele olarak gördüklerine temasa, bunun için Siyonist rejimin Mossad üzerinden Venezuela'ya karşı sürekli şekilde komplo tezgahlamakta olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran ve Karakas'ın düşman karşısındaki stratejisinin direnmek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun görüşmesi ardından iki cumhurbaşkanı arasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reis'i İran'ın dış politikasının her zaman komşu ve dost ülkelerle ilişki kurmak olduğunu ve Venezuela ile bu konuda her zaman iyi işbirliği yaptığını söyledi. İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Reis'i bu 41 yılda İran'a çok sayıda tehdit ve yaptırım uygulandı. Ancak İran milleti taleplerinin gerçekleştirmesi için bu tehditleri bir fırsat olarak kullanmaya çalışmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i Beyaz Saray'ın sözcüsü siyasetlerinin utanç verici bir şekilde başarısız olduğunu söylemesi İran'ın başarı ve gücünü gösteriyor. Venezuela zor yıllar geçirmiş ancak bu ülkenin halkı ve Cumhurbaşkanı yaptırımlar karşısında direnmekten yana olmuştur ifadesini kullandı. İran-Venezuela ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Reis'i iki ülke arasındaki ilişkileri stratejiktir. İki ülke arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin imzalanması İran ve Venezuela üst düzey yetkililerinin karşılıklı ilişkileri geliştirme iradesinin bir göstergesidir ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i 13. hükümet döneminde Venezuela'da enerji termik santraller ve rafinerilerin temini, teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatı, ekonomi, savunma, askeri ve tarım alanlarında bu ülkeyle işbirliği yapılmıştır. Bu iki ülkenin işbirliği yapması için birçok kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor diye kaydetti. Reis'i Tahran-Karakas uçuşunun başlaması iki ülkenin ticari ilişkilerini güçlendirmesi için iyi bir zemin hazırlıyor. Venezuela Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerini iyileştirmesi için bir dönüm noktasını temenni ederim dedi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da basın toplantısında iki ülke arasında işbirliği için enerji, petrol, doğalgaz ve petrokimya gibi önemli ve çeşitli havzaların bulunduğuna işaretle gelecek Temmuz ayında Tahran ile Karakas arasında direkt uçak seferlerinin başlayacağını vurguladı. Maduro ayrıca İranlı ve Venezuela gençlerin gelecek dünyanın eşitlik ve adalet dünyası olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi.
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun Tahran temasları kapsamında iki ülke arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması ve bir dizi anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu Tahran'daki Sadaba Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Reis'i ve Maduro baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Reis'e Maduro görüşmesi sırasında iki ülke arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması ve bir dizi anlaşma da imzalandı. Venezuela lideri Maduro dün akşam Hispan TV'ye verdiği demişti. Tahran temasları sırasında Venezuela ve İran arasında 20 yıllık işbirliği anlaşması imzalanacağını bildirmişti. Nicolas Maduro, yarın imzalayacağımız bir işbirliği planı üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda İran-Venezuela ilişkileri için 20 yıllık kalkınma planları ve stratejileri belirlenecek demişti. Maduro, iki günlük resmi ziyaret için dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi. Maduro'ya Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Venezuela Devlet Başkanı katılımıyla İran yapımı ikinci petrol tankeri bu ülkeye teslim edildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün Tahran'a gelerek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Bugün iki ülke arasında 20 yıllık stratejik bir işbirliği belgesi imzalandı. İki ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen törende İran Deniz Sanayi Firması tarafından geliştirilen Aframax isimli petrol tankeri Venezuela'ya teslim edildi. Reisi ile Maduro video konferans aracılığıyla Fars Körfezi'ndeki bu tankerin güvertesiyle bağlantı kurarak bu tankerin yapımı ve faaliyet aşamaları hakkında bilgi edindiler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile Venezuela arasında imzalanan kapsamlı işbirliği yol haritası belgesini işaretle, bu anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülkenin işbirliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da bir araya gelerek iki ülkenin ilgilendiği konuları ele aldılar. İran Dışişleri Bakanı 20 yıllık işbirlik belgesinin imzalanmasıyla ikili ilişkilerin daha da derinleşeceğini temasla gelecekte temaslar ve görüşmelerin artmasıyla 20 yıllık anlaşmanın hayata geçirmesinin kuvvetle devam etmesini temenni etti. Venezuela Dışişleri Bakanı İran ile işbirliğinde yeni döneme girmek için uygun fırsatın bulunduğuna temasla İran'ın bilgi tabanlı sanayi ve diğer alanlarda yaptırımlara rağmen elde ettiği ilerlemeleri takdir etti.
Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Örgütler Nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana'da yaptırımların iptali için görüşme sürecini durdurmasını Batılı taraflarca yanlış bir karar olarak niteledi. Rus temsilcisi bugün paylaştığı bir tweette, ancak nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve görüşmelerin yeniden başlaması için fırsatın bulunduğunu kaydetti. Batılı tarafları Viyana görüşmelerini askıya aldığı için yanlış kararları yüzünden eleştiren Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararına rağmen yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerinin sonuçlandırılabileceğini vurguladı. Viyana'daki görüşmelerde konuların %99'dan fazlası üzerinde mutabakat sağlandığını, sadece ufak meselelerin geri kaldığına dikkat çeken Ulyanov, bu meseleler için 1-2 gün içinde anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Vekili General Mehdi Hadyan, İran'ın düşmanın olası hatasının yanıtının ağır olacağını kaydetti. Komutan Hadyan, bugün yaptığı açıklamada bugün düşmanların İran İslam Cumhuriyeti karşısında herhangi bir hata yapmaları halinde ağır ve ezici yanıt alacaklarını kaydetti. General Hadyan, Amerika ve Siyonist rejimin başını çektiği Suudi üzerinden bölgedeki bazı gerici devletlerin mali yardımları ile son senelerde tekfirci grupları kurup donatmakla Alevi İslam'ın simasını zedelemek istediklerini, bunun vekalet savaşları ile bölgede durumu karmaşık hale getirmek ve siyasi ve askeri denklemleri değiştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 56 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.349'a, vaka sayısı ise 7.233.528'e çıktı.
Suriyeli kaynaklar Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyine roketli saldırı düzenlediğini bildirdi. Türk askerleri bugün Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Menbiç kentinin kuzeyindeki Tel Sirbatil bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Türk askerleri Afrin'in Bine köyünü de hedef aldılar. Suriyeli kaynaklar iki Rus helikopterin Suriye'nin kuzeydoğusunda alçak irtifa uçuş yaptığını bildirdi. Öte yandan Çek gazeteci Marketo Kotilya, Türk rejiminin Suriye karşı işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara yönelik uluslararası sessizliğin kabul edilemez olduğunu belirtirken, Kuzey Suriye'de yeni bir saldırganlık başlatmak için başlattığı yeni tehditlerin tehlikelerine karşı uyarıda bulundu. Facebook sayfasından yaptığı yorumda, Kotelov, Türk rejimi ve çetelerinin işlediği bu suçların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu, ancak Batı ülkelerin ve uluslararası toplumun bunlara sessiz kaldığına dikkat çekti.
Halep kırsalının kuzeyinde yer alan Tel Rifat beldesi ve çevresi halkı bugün Türk işgalini ve terör çetelerini ve Suriye vatandaşlarına yönelik suç uygulamalarını reddetmek için protesto gösterisi düzenledi. Türk askerleri yaklaşık 2,5 senedir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda bazı noktaları işgal etmiş ve bu bölgelerde askeri varlığını sürdürmektedir. Sana'nın haberine göre bugün Halep'in Tel Rifat bölgesinde Türk işgali ve Ankara destekli güçlerin Suriyeli sivillere yönelik barbarca saldırıları kınamak için protesto eylemi düzenlendi. Suriyeli eylemciler Türk işgalinin son bulmasını istediler.
İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde Yunanistan usullarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 9 Haziran saat 01.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında Can Salı ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen Can Salı ilçesindeki 11 düzensiz göçmen görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler 10 Haziran saat 00.45 sıralarında ise Menderes ilçesi aşıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavski ile bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavski ile görüşmesinde beraber bir araya geldiler ve görüşmedeki ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Çekya'nın yaklaşan Avrupa Birliği dönem başkanlığı ve yaklaşan NATO zirvesi ve güncel meseleler ele alındı.
Yahudileştirmeye karşı Kudüs heyeti başkanı Nasser el-Hedmi işgal rejimini uyardı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Yahudileştirmeye karşı Kudüs heyeti başkanı Nasser el-Hedmi işgal rejiminin tüm ayrıntılarıyla ve her şeyle Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye çalıştığını, Kudüs'e sözde egemenliğinin simgesi gözüyle baktığını söyledi. Filistin Enformasyon Merkezi'ne konuşan el-Hedmi, İşgalcilerin Mescid-i Aksa'nın hususiyetinin farkında olduklarını, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e tamamen el koymak istediklerini ifade etti. İşgalcilerin planlarına göre Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya tümüyle sahip olmadan çatışmanın sona ermeyeceğini düşündüklerine dikkat çeken el-Hedmi, Kudüslülerin Mescid-i Aksa'da nöbet tutarak işgalcilerin planlarını boşa çıkardıklarını ve her geçen gün şiddetini artıran Yahudileştirme girişimlerine karşı koyduklarını belirtti. İşgal rejiminin engellemediği bayrak yürüyüşünün işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya sahip oldukları, nasıl ve ne zaman gireceklerine kendilerinin karar vereceği mesajını taşıdığını söyleyen el-Hedmi, bütün bunlar Mescid-i Aksa'nın işgalcilerin planlarında merkezi bir yere sahip olduğunu gösteriyor dedi. El-Hedmi, işgalcilerin nihai hedeflerinin Mescid-i Aksa'yı yıkarak enkazi üzerinde sözde mabetlerini inşa etmek olduğu ve tepki çekmemek için bu planı küçük adımlarla gerçekleştirmek istedikleri uyarısında bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Cenin'e bağlı Yabmet beldesi sakinlerinden eski esir Semih Amare'nin birkaç gün önce aldığı yaran etkisiyle şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık konuyla ilgili açıklamasında Amare'nin Haziran ayı başlarında Yabmet beldesinde işgal güçleriyle yaşanan çatışmalarda ağır yaralandığını ve şehit olmadan önce Ramallah'taki bir hastanede tedavi görmekte olduğunu belirtti. Amare'nin El Talev'in doğusundaki Tel Aviv'in doğusundaki Ben Barak kentinde şehadet eylemi gerçekleştiren Ziya Hamarişi'nin evini yıkmak için Yabet beldesine baskın düzenleyen işgal güçleriyle Filistinler arasında yaşanan çatışmalar sırasında yaralandığı belirtiliyor. İslami Direniş Hareketi Hamas, Amariye'nin şehadet haberinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada Filistinli eski esirin şehit Bilal Kubha ve yoldaşı şehit Ziya Hamarişi'ye kavuştuğunu söyledi. Şehitlerin kanlarının işgale karşı devam eden intifadanın yakıtı olacağını belirten Hamas, Yabet ve Cenin'de direnişlerini sürdüren Filistinlileri selamladı. Açıklamada, işgal güçlerinin her gün Filistin kanı dökmeye devam etmesine karşılık Filistin halkının işgal askerlerine ve Yahudi yerleşimci sürülerine yönelik direnişini artıracağını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Arestovic, Rusya'nın başlattığı savaşta şimdiye dek yaklaşık 10 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin başdanışmanından verdiği bilgilere göre, Rusya'nın 24 Şubat tarihinde başlattığı savaşta şu ana dek yaklaşık 10 bin Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Oleksiy Arestovic bu açıklamayı Rus muhalif Mark Feigin'in kendisiyle YouTube üzerinden gerçekleştirdiği röportajda yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resenkov hafta içinde yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ifade etmişti. Arestovic toplamda 10 bin askerin öldüğünün söylenip söylenemeyeceği sorusuna da evet hemen hemen öyle yanıtını verdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Siyonist rejimi Şam Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın yazılı açıklamasında Siyonist rejimin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı'na saldırdığı belirtilirken İsrail'in uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarını kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail'in Suriye'nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verildi. Siyonist rejimin bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşımı için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova bu uygulamalara son verilmesini talep etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve İsrail'e karşı Batı'nın nükleer apartheid başlığı altında. İran ve İsrail'in nükleer faaliyetleri ilgili olarak uluslararası toplumun özellikle Batı'nın performansı karşılaştırılınca nükleer apartheid'in bir başka örneğine rastlanıyor. Bu bağlamda İran, nükleer silahtan arındırılmış Batı Asya projesinin kurucusu olması ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT'nin bir üyesi olarak uluslararası atom enerjisi ajansı ile en fazla işbirliği yapması ve hatta bazen hüsnü niyetini göstermek için sorumluluklardan daha fazlasını yerine getirmesine rağmen Batı'nın siyasi ve medyatik tutumu ile tüm bu konuların örtbas edilmesi ve tüm bunlara karşılık İran'ın nükleer işbirliğini kısıtlamak ve hakkında yaygara koparmakla İran'dan oyun bozan ve nükleer sorumluluklarını ihlal eden bir oyuncu çizmeye çalışıyorlar. Buna karşın Siyonist rejimin ne NPT anlaşmasını imzalamayan ne de şimdiye kadar nükleer merkezleri ve tesislerinin denetlenmesi için hiçbir kurumun denetçilerine izin vermemesine dair nükleer siyasetlerinin temeli gizliliğe dayanmasına rağmen bu konuların hiçbiri Birleşmiş Milletler ve Batılı yetkililerin yorumlarına hatta bu ülkelerin medyasına yansımıyor. Tüm bunlara karşı söz konusu medyanın bu rejimden çizdiği tablo, bu rejimin tüm nükleer sorumlulukları ve taahhütlerine göre davrandığı, şimdi de kendini başkalarının faaliyetlerini denetleyebilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir denetim kolu olarak hareket edebilecek bir konumda olduğu gibidir. Aslında söz konusu kurumlar bunu yaparak Siyonist İsrail'in nükleer gizlilik politikasını sürdürmeye ve nükleer apartheid'i teşvik etmeye yardımcı oldu. Fakat eğer İran'ın barışçı nükleer faaliyetlerine karşı tutumlarının aynısını en baştan itibaren askeri hedefler amaçlayan Siyonist rejimin gizlilik politikasına karşı sergileselerdi, çapı bölgeyi aşan ve tüm dünyaya yayılan bölgedeki bunca istikrarsızlık ve güvensizliğe şahit olmazdık.
Siyonist İsrail rejiminin nükleer politikası barışçıl amaçlı olsaydı bunca gizlilik için bir sebep olmazdı. Bu rejimin son birkaç 10 yılda gizli nükleer siyaset izlemesi, Siyonist rejimin nükleer faaliyetlerinin askeri ve barışçıl olmayan doğasının açık bir kanıtıdır. Pratikte de görünürde reklamı yapılan ve haklı çıkarılmasına rağmen bu çalışmalar savunma amaçlı olmazken üstelik bu rejimin saldırgan siyaseti için bir dayanak olmuştur. Bu rejimin uluslararası ilke ve yasaları çiğnenmesinin ve Filistin'le ilgili çeşitli Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnemesinin nedenlerinden biri de kuşkusuz batılı hükümetlerin destek ve yardımlara olmadan gerçekleşemeyecek olan nükleer güce ulaşılması da olmuştur. Buna göre dünyanın ve Batı toplumunun Siyonist rejime yönelik nükleer apartheid politikası sadece nükleer boyutlarla kısıtlı olmamış, çok daha geniş sonuçları ve etkileri de olmuştur. Bunlardan biri Filistin krizinin uzaması ve bu krizi çözmek için uluslararası ve hatta batılı ülkelerin çabalarının başarısızlığıdır. Üstelik bu krizin sonuçları bizzat destekçi ülkeleri bile etkilemiştir. Nitekim İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonistlerin esiri olduğunu işaretle uluslararası bir kurumunda gayrimeşru bir rejim tarafından sömürülmesi ve prestijinin soygulanmasının esef verici olduğunu da söyledi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tüm olumlu ve görünlü işbirliğine rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı geçen hafta İran'a karşı Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın önerdiği kararı 30 ülkenin evet oyu ile kabul etti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Nasrullah açısından Siyonist rejimin Lübnan enerjisini yağmalama boyutları etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri bundan birkaç gün önce Siyonist rejimin Kareş doğalgaz sahasındaki çalışmalarının Lübnan'ın ulusal egemenliğini ihlali olduğunu işaretle direniş güçlerini Siyonist düşmanın Kareş sahasından petrol ve gaz çıkarmasını durduracak askeri ve güvenlik gücüne kesinlikle sahip olduğunu belirtti. Siyonist rejim pazar günü Lübnan deniz sahasını ihlal ederek Akdeniz'de bir doğalgaz platformu kurdu. Siyonist rejim bu platformla Lübnan karasularındaki Kareş gaz sahasından petrol ve gaz çıkarmaya hazırlanıyor. Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan'ın enerji kaynaklarının Siyonist rejim tarafından yağmalanmasına odaklanan konuşmasında olayın boyutlarını açıkladı. Deniz sınırlarının belirlenmesi konusu Siyonist rejim ile Lübnan arasında uzun zamandan beri tartışılan konulardan biridir. Beyrut ve Tel Aviv, gaz çıkarma önündeki engelleri kaldırmak amacıyla bu su sınırlarının temizlenmesi konusunda Ekim 2020'de Amerika'nın arabuluculuğunda görüşmeleri başladı. Ancak müzakereler iki taraf arasında ulusal mülkiyet ve tartışmalı sular üzerindeki egemenlik konusundaki anlaşmazlığın artmasından sonra Mayıs 2021'de durdu. Görüşmelerin sona ermesinden bir yıldan fazla bir süre sonra İsrail rejimi kısa süre önce bir Yunan gemisini Kariş doğal gaz sahasının sularına gönderdi. Lübnan bölgenin iki taraf arasında tartışmalı sularda olduğunu ve İsrail rejiminin bir anlaşmaya varılana kadar bölgeden doğal gaz çıkarma hakkının olmadığını söyledi. Bu bağlamda Lübnan Hizbullah Hareket Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah 9 Haziran'da bu konuyu ele aldı.
Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasındaki ilk konu çalışma alanının Lübnan ile Siyonist rejim arasındaki tartışmalı alanlardan biri oldu. Yunan gemisinin bu bölgeye gelişinin bölgeden doğal gaz çıkarmak amacıyla yapıldığı, bunun ise üzerinde anlaşmaya varılmayan kaynakların yağmalanmasıdır. Nasrullah, bu geminin görevi kazmak değil, Lübnanlı ile işgalci rejim arasındaki tartışmalı bölgede çıkarma ve üretim çalışmalarıdır, dedi. İkinci konu ise Amerika ve İsrail rejiminin en başta Lübnan coğrafyasından geniş bir alanı ayırmaya çalışmasıdır. Bu elbette ki Siyonist rejimin Filistin, Suriye ve Lübnan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde uyguladığı işgalci duasıdır. Bu sefer de korsan İsrail rejimi Amerika'nın desteğiyle birçok yeraltı kaynağı olan bir bölgeyi Lübnan'dan ayırmak ve böylece bu rejimin ekonomik sorunlarının büyük bir bölümünü çözmek istiyor. Üçüncü konu ise Lübnan'dan bu tartışmalı coğrafyanın koparılması, bu ülke tarafından bölgeden kaynaklarını çıkarmasını engellemektir. Halbuki Lübnan eşi benzeri görünmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya ve enerji kaynaklarına erişmek bu ekonomik krizin büyük bir bölümünü çözebilir. Nitekim Seyit Hasan Nasrullah da yaptığı konuşmada biz yanı başımızda hazine dediğimiz büyük bir servetle karşı karşıyayız. Bu zenginliğin değeri krizleri çözmek ve Lübnan'ı da kurtarmak için tek umut olmasıdır, dedi. İşte bu önemli mesele yüzünden Lübnan Hizbullah Hareketi sekreteri tartışmalı bölgedeki enerji kaynaklarının Siyonist rejim tarafından çıkarılmasının engellenme meselesinin önemini 2000 yılında işgal edilen sınır şeridinin kurtarılması ile eş değer olduğunu belirtiyor. Nasrullah'ın konuşmasındaki dördüncü nokta Amerika'nın Lübnan'a yönelik tutumunun başka bir boyutunun ortaya çıkmasıdır. Lübnan'ın son yıllarda ekonomik krizle karşı karşıya kaldığında Washington defalarca Lübnan'ın ekonomik krizi aşmasına da yardım etmeye hazır olduğunu iddia etti. Fakat Lübnan'ın enerji kaynaklarından İsrail rejimi tarafından ve Amerika'nın desteğiyle yağmalanması Washington'un Lübnan'da kıtlık ve açlık oluşturmak peşinde olduğunu gösteriyor. Nasrullah her geçen gün Lübnan halkının malları ve kaynaklarının yok olması anlamında olduğunu, Siyonist rejim ve Amerika'nın Lübnan'ı açık ve kıtlığa doğru sürüklediklerini söyledi. Ve son olarak Amerika'nın desteğiyle işgalcilik Siyonist rejimin zatî özelliği olsa da Lübnan ile münakaşalı bölge konusu, Lübnan'daki ekonomik krizin devam etmesi ve Hizbullah'ın bu krizde suçlanması, Amerika'nın ve Siyonist rejimin politikasının önemli bir parçası ve arzu edilen hedefi olduğu söylenebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye Ukrayna özel harekatı, tahıl krizine çözüm arayışları ve Ankara'nın yeniden yükselttiği Suriye'ye yönelik yeni operasyon gündemli ziyarette bulundu geçtiğimiz günlerde. Ziyarette Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'ini de devreye sokabilecek bir mekanizma eşliğinde Ukrayna limanlarının minelarından temizlenmesiyle hem Ukrayna hem de Rusya tahılının dünya pazarlarına çıkarılması yönündeki girişimler de ele alındı. Lavrov'u ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında Türkiye'nin bu yöndeki planı makul bulduğunu belirtirken bunun Kiev'e de kabul ettirilmesi gerektiğini vurguladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi öncelikle Lavrov'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ziyaretle ilgili sizinle konuşacak olursam biliyorsunuz birçok mesele üzerinde Türkiye ile konuşulduğu belirtiliyor medyada. Özellikle gıda sorunuyla ilgili Ukrayna'dan ithal edilen tahıl bölümünde bazı çözümlerin sunulması bekleniyordu uzmanlar tarafından. Öyle de oldu galiba. Şimdi siz Rusya'nın Türkiye'nin karşısındaki engelleri kaldırma yönünde özellikle gıda sorunu ile ilgili Ukrayna ile yaşadığı kriz sırasında nasıl bir siyaset sergilediğini görüyorsunuz? Bu ziyareti nasıl buluyorsunuz efendim?
Ya öncelikle bu ziyareti tabii Türkiye'nin başından itibaren hem ilişkisini Rusya'dan hem de NATO'dan koparmadığını görüyoruz. Yani daha çok ikili bir politika izlediğini görebiliyoruz Türkiye'nin. Aslında Ukrayna meselesinde bugüne kadar da o ikili politikalarını bir şekilde devam ettirdi ve bugüne kadar getirdi. Açıkçası Türkiye'nin işte o politik ve stratejik konumundan dolayı özellikle hem Kavkaslar hem Batı haznesinde olmasından kaynaklı biraz iki tarafın da işine geliyor. Yani aslında NATO ve Batı ülkeleri zaman zaman Türkiye'ye yönelik ciddi eleştirileri olsa da ama özellikle NATO'nun merkezinde NATO Başkanı falan bu konuyu olumlu buluyor. Yani bir kapının açık kalmasını ve Rusya ile diyalogların devam etmesi gerektiği konusunda Türkiye'nin bu pozisyonu kendi mevcut konumu üzerinden devam edebileceği konusunda hemfikir. Öbür tarafından Türkiye Rusya'dan kopamaz çünkü Rusya ile çok ciddi ilişkiler geliştirmiş hem askeri lojistik ilişkiler hem aynı zamanda da çok ciddi bir ticari ilişkileri falan var. Evet Türkiye burada üçüncü bir yol izlemeye çalışıyor açıkçası. Bu üçüncü yolu izlerken de tabii Türkiye özellikle bir Suriye masası var ve Suriye üzerinden de üçüncü yolu Ukrayna ile orada bir uzlaşı ya da tahıl ticareti üzerinden ya da her iki ülkenin de çıkarına olabilecek bir pozisyon izlemeye çalışsa da ama kendi çıkarlarını da biraz göz önünde bulundurarak bunu yapıyor açıkçası. Yani çünkü öbür tarafından da Finlandiya ve İsveç meselesi var. Şimdi Finlandiya ve İsveç meselesi üzerinden Türkiye bir takım girişimlerde yani veto hakkını kullanmaya çalışırken ama aynı zamanda da Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı da bir de Rusya'nın da burada bir kozu haline gelmiş pozisyonda. Yani Rusya çünkü biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini çok fazla takip etmiyor. Yani Türkiye bütün bu kozları çok ciddi bir şekilde şu anda dengelemeye çalışıyor. Aslında tahıl meselesine belli bir aşamaya gelinse de bana göre bu çok ciddi bir şekilde yetmeyeceğini ve yetinemeyeceğini kanısındayım. Evet, yani Türkiye bu konuda da Türkiye mevcut pozisyonu koruyarak aynı zamanda da kendi ilişkilerini de bir şekilde yani kendini de düşünerek bir takım girişimlerde bulunuyor. O tahıl ticaretini tabii aslında mevcut durumda şimdi tahıl ticaretiyle birlikte de aslında eğer tahıl ticaretini çünkü Ukrayna yani Kiev buna çok fazla sıcak bakmıyor çünkü eğer buna sıcak bakarsa bir şekilde Türkiye'nin o girişimini kabul ederse burada işgali tamamen yani sistematik biterken Rus işgalinin kabulü anlamına gelebileceğini söylediği için ve bunu kabul etmiyor. Fakat Rusya, Moskova bundan memnun çünkü Moskova eğer öyle bir çünkü yani otoritesi, hakimiyeti altına aldığı yerler konusunda da böyle bir ticari ilişki yani mevcut olan şu anda pahalının üçüncü şahıs, üçüncü bir ülke üzerinden piyasa sürmesini falan kabul ediyor. Çünkü Rusya'nın burada kaybedebileceği hiçbir durumu yok. Ama eğer pahalı ticareti kabul edildiği andan itibaren de Ukrayna'nın mevcut bu durumunu yani o işgal altında olan topraklarının da aynı zamanda şey olabileceği düşünceti endişeti var. Yani kabul edebileceği endişeti ya da meşrulaştırma endişeti falan taşıdığından kaynaklı böyle bir durum yaşanıyor. Türkiye buradan dediğim gibi yani birinci derece her ne kadar çok görünmezse birinci derece kendi çıkarını biraz düşünerek çünkü Türkiye o ilişkilerini biraz daha zihinde tutarak aynı zamanda da Suriye sahası ve diğer uluslararası ya da işte Venezuela geleceğiz oraya orayla da bir takım ilişkiler geliştirmesi o piyasayı da biraz elinde tutmasıyla ilgili biraz da açıkçası alanını açmaya çalışıyor.
Evet.
Yani durum biraz böyle.
Tahran Radyosu.
İhsan Bey, şimdi gündem maddelerinin arasında konuşulan bir başka önemli konu ise Suriye ile ilgiliydi. Suriye konusunda Lavrov'un Ankara'nın güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını vurgularken 2019'da imzalanmış İdlib mutabakatının hala hayata geçirilmemiş olmasına dikkat çektiği görüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu Amerika'nın yarattığı ve oluşturduğu ortama da vurgu yapması da çok dikkat çekti. Şimdi Suriye konusunda Rusya'nın Türkiye'ye acaba destek çıkıp çıkmayacağı konusunda bazı şüpheler var, sorular var. Bundan sonraki süreçte siz bu soruyla ilgili nasıl bir açıklama yapıyorsunuz efendim?
Ya şimdi Türkiye aslında bir fırsatı yakalamış ve bu fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Çünkü öbür taraftan Finlandiya ve İsveç konusunda bir veto durumu var ortada. Finlandiya'da ciddi baskılar falan oluşturuyor Türkiye. Yani bu konuda şeyi gerekçelendiriyor. Oradaki siyasi sığınmacıları gerekçelendiriyor. Fakat Finlandiya ve İsveç'te bu durumdan yani kendi anayasalarını koymuş olduğu insan hakları ve özgürlükler konusunda vazgeçmeyeceklerini defalarca belirtmek istiyorlar. Fakat şimdi bu bir boşluk yaşandı ve bu boşlukta da dediğim gibi şimdi Ukrayna meselesi ortaya çıkınca doğal olarak Türkiye Ukrayna meselesinde Rusya'yı çok rahatlıkla ikna edebilecek bir pozisyona geldi. Yani çünkü Rusya'nın gerekçeleriyle Ukrayna konusundaki gerekçeleriyle Türkiye'nin Kürtler konusundaki yani daha doğrusu Suriye konusundaki gerekçeleri birbirine çok benziyor. Yani sınır hattındaki mevcut işte bir tehlike oluşması üzerinden duruluyor. Ki Rusya'nın da Ukrayna yönelik operasyonu da bunun üzerine gelişti. Türkiye'de aynı şekilde bunu devam ettiriyor. Şimdi ikna eder mi? Ama şu durum mevcut. Artık çünkü Şam biraz daha güçlendi. Yani Beşar Esad biraz Suriye daha doğrusu biraz daha güçlendi. Yani 2019 sürecinde belki çok fazla Esad ile Kürt grupları arasında ilişki biraz daha güvensizlik bir ortam üzerinde şekilleniyordu. Fakat biraz her ne kadar anlaşma olmazsa da yani belli bir aşama gelmemiş olsalar da Kürtler ile özellikle Şam arasında bir yani kısmi düzeyde bir özgüven gelişmiş durumda.
Evet.
Çünkü her iki tarafta işte Suriye toprakları üzerinden belirliyor. Şimdi Rusya bu konuda Rusya aslında eğer Şam'ı ikna edebilirse bu konuda Türkiye ciddi bir şekilde desteklemeyelim ama yani mevcut bir operasyona izin verebileceğini ya da sessiz kalabileceğini söyleniyor ama ikincisi de Rusya aynı zamanda da Amerika'nın oluşturmuş olduğu boşluktan kaynaklı bir garantör ülke. Yani biliyorsunuz biz de şey söylediniz 2019'da yapılan evet. Anlaşma gereği Rusya şimdi kendi garantörlük sözleşmesini ya da imzasını boşa çekilecek mi çekmeyecek mi meselesi var. Ama Şubat dediğim gibi şu anda Rusya'nın da mevcut pozisyonundan kaynaklı buna okey diyebileceğini, yani evet diyebileceğini, fakat Şam'dan özellikle dikkat ederseniz Rusya Moskova dedi ki Şam'la, özellikle Şam'la bir Türkiye'nin Şam'la görüşüp Şam'dan bir izin alması gerektiği, fakat Şam'da bu durumda buna izin vermeyeceğini, çünkü gittikçe daha kendi toprakları içerisinde Türkiye'nin ilerlediğini ve kalıcı hale gelmeye çalıştığını, ancak Türkiye meselesi değil, çünkü orada çok ciddi gruplar var. Yani Türkiye'nin desteklediği ve herkesin terör örgütü olarak kabul ettiği, yani şu anda Özgür Suriye Ordusu ya da Suriye Milli Ordusu'nun grupları falan var ve bu gruplar girdikleri yerden falan çıkma gibi bir ihtimalleri, geri dönüşümleri falan olmayacağı için Şam'ı çok ciddi bir şekilde kaygılandırıyor ve bu durumda şu anda karşılıklı böyle karşılıklı bir takım tedirginlikler falan devam ediyor. Ama Türkiye biraz şu anda o pozisyonu değiştirdi. Daha çok işte Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu Menbiz tarafına falan operasyon yapabileceği görüşü üzerinden duruyor. Açıkçası her anda olabilir, fakat biliyorsunuz Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları var. Biz kesinlikle karşı koyabileceklerini söyledi, ama aynı zamanda da biliyorsunuz İran güçleri var orada. İran'ın güçleri var. O bölge hattında Suriye güçleri, o bölge Minbiç hattında var. Yani şu anda biraz karmaşık bir durum. Fakat Türkiye'de şunu söyleyeyim. Türkiye bunları netleştirmeden bir operasyona başlayabileceğini düşünmüyorum. Türkiye en azından Rusya'da ya da şeyden ya da Amerika'dan bir ikaz alması gerekiyor. Yani evet onayı alması gerekiyor. Almadığı sürece böyle bir girişimde bulunacağını tahmin ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti konusuyla ilgili bugünkü analizleri ve sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Siyonistlerin etkisi altında olduğunu vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Hindistan ziyaretinde Çabahar Limanı'nda yatırımların artması ve söz konusu bölgeden en çok çıkarı sağlamak için gerekli hazırlıkları yapmaya dair anlaştıklarını söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Çinli diplomatın Batılı ülkelerin Bercam nükleer anlaşması müzakerelerine yönelik sabotaj girişimlerine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Üst düzey bir Çinli diplomat, Batı'nın Tahran'a baskı yapma çabalarının başarısız olduğunu ve mevcut nükleer krizin başlatıcısı olarak Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru endişelerini gidermek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Avusturya'nın Viyana kentinde İran nükleer anlaşması konusundaki müzakereler, Batı'nın özellikle de Amerika'nın sabotaj ve ertelemesi nedeniyle son aylarda durdu. Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Wang Chang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konseyi'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik utanç kararını kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran hakkında çıkarılan kararnameye karşı olduğunu belirtti. Üst düzey Çinli diplomat açıklamasını şöyle sürdürdü. Pekin, ilgili ülkelerin İran üzerindeki baskısına karşı çıkıyor. Çünkü baskı kampanyası sorunları çözmeye yardımcı olmuyor. Aynı zamanda gerilimi artırıyor ve durumu karmaşıklaştırıyor. Wang Chang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı konsey toplantısındaki kararın İran ile ajans arasındaki işbirliğini tehlikeye atacağını ve kritik aşamada olan nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerini baltalayacağını söyledi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İslami İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Şemhani'nin zorbalık karşısında ülke hukukunu korumanın tek yolunu misilleme yapmak olduğunu vurgulaması, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun Tahran ziyareti gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Pakistan'da yayınlanan gazetenin Bercam nükleer anlaşmasına dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Pakistan gazetesi İsrail'i kısıtlamak Bercam'ı canlandırmak için şart. Pakistan'da İngilizce yayınlanan bir gazete, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran karşıtı bir kararın yayınlanmasını, güvensizlik uçurumunu genişleten ve nükleer anlaşmayı kurtarma yolunda uzaklaşma şeklinde değerlendirdi. İran'ın bildirdiğine göre Pakistan'ın Dawn gazetesi Cuma günkü İran-Ajans Anlaşmazlıkları başlıklı yazısında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı alınan kararın bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar üzerindeki olumsuz sonuçlarına değinerek Siyonist rejimin ihtilafları tırmandırma girişimini eleştirdi. Yazıda İsrail, İran'ın kilit isimlerinin suikastına karıştı, Batı Asya'da Tahran'ın çıkarları Tel Aviv tarafından hedef alındı ve mevcut durumda İsrail yangına benzin döküyor ifadesine yer verildi. Dawn gazetesi yazısının devamında soğuk savaşın tırmanmasını önlemek için İsrail'i kısıtlamanın yanı sıra nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak önemli bir güven arttırıcı önlem olabilir diye ekledi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Mazenderan ilinden Türkiye'ye ihracata dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Mazenderan'ın Sanayi, Madencilik ve Ticaret Dairesi Genel Başkanı, bu ilden Türkiye'ye yapılan ihracatın değerinde %148'lik bir artış olduğunu açıkladı. Bu yılın ilk iki ayında Mazenderan'dan yapılan mal ihracatı %38 arttı. Mazenderan Sanayi, Madencilik ve Ticaret Dairesi Genel Başkanı Mecit Fani şunları söyledi. Cari Hicri Şemsi yılının ilk iki ayında Mazenderan'dan Türkiye'ye yapılan ihracata değer bakımından %148 artış yaşandı. Mazenderan Sanayi, Madencilik ve Ticaret Dairesi Genel Başkanı, Türkiye'ye ihraç edilen malların ağırlığının 1400 tonun üzerinde olduğunu belirterek Mazenderan'dan Türkiye'ye bu dönemde en çok meyve ihraç edildiğini sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın doğum günü yıl dönümü kutlamaları.
İslami Kalabı rehberinin İmam Hümeyni Rihlet-i Yıl dönümünde konuşması.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na tepkisi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Yemen'le ilgili konuşması.
İran Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin yaptırımlarla ilgili açıklamaları.
İran ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın telefonda görüşmesi.
Ve petrol dışı ihracatın artması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriyle şimdi detaylar.
Değerli dinleyiciler, 11 Zilkade, Ehl-i Beyt'in 8. nuru, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek viladet yıl dönümüdür. Bu münasebetle İran'da farklı etkinlikler düzenleniyor. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam, Hicri 148 yılının Zilkade ayının 11. gününde Medine kentinde dünyaya geldi.
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın büyüklüğü genel olarak ve özelde herkesçe biliniyor. Dünya şiirlerinin 8. imamının faziletleri rivayet edilmiştir. Kendi zamanında İmam Rıza Aleyhisselam'dan daha bilgilisine rastlanmadı belirtilmektedir. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatı ve imamiyet dönemi insanların Ehl-i Beyt'e inanmasının zirvesi oldu.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonistlerin İslam dünyası için fevri bela olduğuna işaretle Siyonist rejimin ilişkilerini normalleştirmeye doğru giden devletleri istismar ettiğini kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, hac yetkililerini kabul ettiği görüşmede Siyonistlerin komplo ve planlarının ifşa edilmesinin hacda zaruri işlerden olduğunu işaretle Arap ve Arap olmayan devletlerin milletlerinin isteğinin aksine Amerika'nın talebi doğrultusunda Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye doğru gittiklerini, bunların bu toplantılar ve görüşmelerin Siyonist rejim tarafından istismar edildikten sonra başka hiçbir sonuç elde edemeyeceklerini bilmeleri gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı rehberi Hac'ın İslam ümmetinin birlik simgesi olduğunu işaretle Müslümanların birliğinin zarar görmemesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini, çünkü Şii-Sünni arasında anlaşmazlık çıkarmanın da İngiliz oyunlarından olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi diğer ülkelerin ziyaretçileriyle iyi ve aydınlatıcı temaslar ve Kur'an-ı Kerim ve iyi karilerden yararlanmanın birliği artıran zeminlerden olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberi ev sahipliği yapan devletin üzerine ağır görev düştüğüne işaretle İran vatandaşları dahil tüm ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve geçtiğimiz senelerdeki feci olayların tekrarlanmaması ve masraflardaki artışın gözden geçirilmesinin İslam Cumhuriyeti'nin ciddi taleplerinden olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Perşembe gecesi yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine kararın kabul edilmesinin Siyonist rejimin kışkırtması ile yapıldığını belirterek kimsenin İran halkı ile zorbalık diliyle konuşamayacağını belirtti.
İran Presi'nin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Çarmahal ve Bahtiyari eyaletine yaptığı ziyaretin sonunda muhabirlere yaptığı açıklamada İran'a karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda onaylanan kararla ilgili bu olayın temelinin Siyonist rejimin kışkırtılmasıyla yapıldığına inanıyoruz. Ancak her halükarda bu tür eylemlerin İran İslam Cumhuriyeti'ni asla geri adım atmaya zorlayamayacağını her zaman ifade ettik dedi.
Reisi bu tür önlemlerin İran halkının ilerlemesini asla durduramayacağını vurgulayarak zorbaların İran halkının haklarını resmiyete tanımaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İran halkının sözlerini ve haklarını mantıklı şekilde takip ettiğini, kimsenin İran halkı ile zorbalık diliyle konuşamayacağını söyledi. Reisi daha önce Çarmahal ve Bahtiyari İdari Konseyi'nde yaptığı açıklamada İradeler Savaşı'na İran halkının ayakta durduğunun altını çizerek Beyaz Saray Sözcüsü İran üzerindeki azami baskının fiyasko bir şekilde başarısız olduğunu resmen duyurdu. Bu da İran halkının Amerika'yı yenmeyi azmettiğini anlamına gelir dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel elçisinin ateşkesi 2 ay daha uzatma önerisine Yemen'deki taraflarca memnuniyetle karşılandığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, cumartesi günü sözlerine şunları da ekledi. İran İslam Cumhuriyeti siyasi çabalar yoluyla Yemen'deki tüm ablukanın kaldırmasını, kalıcı bir ateşkesin kurulmasını ve siyasi bir çözüme ulaşılmasını umuyor.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü şu vurguda da bulundu. İran İslam Cumhuriyeti stratejik vizyonu ve ilkeli politikalarına dayanarak Yemen krizinin çözümünü her zaman siyasi olarak takip etmiş ve Yemen gerçeklerine dayalı adil bir barışı teşvik etmek için tüm kapasitesini kullanmıştır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra Irşadi, ülkelerin sağlık sektörlerini etkileyen zorlayıcı ve haksız eylemleri kınadı ve uluslararası toplumu İran'a karşı tek taraflı yaptırımları sona erdirmek için etkili eylem çağrısında bulundu. Dün akşam genel kurulda AIDS ile ilgili konuşan Zehra Irşadi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporu AIDS salgınının 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması için çaba göstermesi çağrısında bulunurken program geri kalıyor. Bu nedenle üye devletler bu hedefe ulaşmada gecikmelere yol açacak zorlukların üstesinden gelmek için ciddi bir eylemde bulunmalı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı şöyle dedi. Dünya şu anda sadece HIV salgınıyla değil, aynı zamanda korona salgınının sonuçları ile de karşı karşıya ve görüyoruz ki böylesine korkunç bir durumda uluslararası toplum sağlık hizmetlerine eşit erişimin önündeki engelleri kaldırma konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya. İran İslam Cumhuriyeti'nin AIDS ile mücadeledeki başarılarına değinen İran Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı şunları söyledi. HIV tedavisi İran'da AIDS ile yaşayan insanların sağlık ve özel bakım ihtiyaçlarına ücretsiz erişim sağlayan ülkelerden biridir.
Zehra Irşadi, ne yazık ki İran'a uygulanan tek taraflı ekonomik, finansal ve bankacılık yaptırımları da dahil olmak üzere tek taraflı zorlayıcı tedbirler, İranlıların özellikle de HIV ile sorun yaşayanların sağlık hizmetlerine erişim hakkını ciddi şekilde ihlal etti açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Şam havaalanına yönelik saldırısını kınarken şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Suriye hükümetinin ve halkının yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir.
Emir Abdullahyan bu görüşmede şunları söyledi. Irkçı rejimi İsrail'in Suriye'nin havaalanları, limanlar ve diğer önemli ve hayati merkezleri dahil olmak üzere Suriye altyapısına yönelik saldırılarına devam etmesi yalnızca Suriye egemenliğinin ve toprakların açık bir ihlali değildir. Aynı zamanda uluslararası yasalara ve insan ilkeleri de aykırıdır.
Emir Abdullahyan, ülkelerin ve uluslararası toplumun bölgesel ve uluslararası kuruluşların sessizliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek bunun esef verici olduğunu söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğine teşekkür ederken Suriye halkının Siyonist rejimin işgal ve saldırganlığına karşı direnişinin devam ettiğini vurguladı ve şunları kaydetti. İsrail rejiminin bölgedeki bu tür acılıcı eylemleri ve saldırganlıkları işgalci Siyonist rejimin korkusunu ve zayıflığını da göstermektedir. Zira Siyonistler istikrarsız ve kırılgan durumlarını gizlemek için bu tür girişimlerde bulunuyorlar.
Suriye Dışişleri Bakanı, ırkçı İsrail saldırıları Suriye'de IŞİD ve El-Nusra cephesi de dahil olmak üzere kalan terör gruplarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Elbette hiçbir şey yapamazlar, dedi. Cuma sabahı Suriye ordusunun hava savunması Şam'ın eteklerinde ırkçı İsrail'in son askeri saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Suriye ordusundan bir kaynak, İsrail ordusunun Şam'ın güneyinde işgal altındaki Golan tepelerindeki bazı bölgeleri hedef alan çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
İran Gümrük İdaresi Sözcüsü İran'ın petrol dışı dış ticaretinde %36'lık bir artış olduğunu duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, Salı günü ülkenin Hicri Şemsi 1400 sonuna kadar olan dış ticaretiyle ilgili şunları kaydetti. Ülkenin petrol dışı ticareti 126.877.000 ton olarak gerçekleşti. 83.971.000.000 değerinde ticaret gerçekleşti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkça %8, değer olarak %36 arttı.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din adamlarının itirazlarının büyümesi.
Azerbaycan'da dini kesimlerin alimlere duyduğu ilgiden duyulan kaygılar.
Ve Kazakistan'da anayasayı değiştirme referandumunun düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Organize Suçlar ile Mücadele Teşkilatı soruşturmacılarının Yüce Allah'a yaptığı saygısızlığına itiraz etme amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi'nin hapiste bulunan Başkanı Hüccetül İslam Hacı Talih Bakırzade sınırsız açlık grevine başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti İslamcı aktivistlere bağlı haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre Hacı Talih Bakırzade, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Organize Suçlar ile Mücadele Teşkilatı tutuk evinde İslamcı şahısların sorgusu sırasında dini kutsallıklara yapılan saygısızlıkların faillerinin cezalandırılmasını ve yargılanmasını istedi.
Azerbaycanlı din adamı bu yaptığını şehadete dek grev olarak adlandırmış ve Allah'a yapılan saygısızlığın faillerinin cezalandırılmaması halinde şehadete dek grevini durdurmayacağını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ünlü direniş aktivistlerinden olan bu devrimci ve din adamının açlık grevinin başlamasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti hapishanelerinde bulunan başka İslamcı gençler de açlık grevine katıldı.
Bu bağlamda dindar insanları ile bilinen Nardaran köyünden olan Mahpus Cebbar Cabbarov, yine hapiste olan dindar gazeteci Polat Aslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi'ne bağlı hapisteki aktivistlerden Abbas Hüseyin, Hacı Talih Bakırzade ile ortak hareket eden dindar mahpuslar arasında yer almıştır. Son dönemde bu hareket üyelerinden biri olan Razı Himmetov'un yargılandığı mahkeme etrafında bazı Azeri dindarlardan biri Bakü polisi tarafından tutuklanmıştı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Organize Suçlar ile Mücadele Dairesi'nin etik dışı ve vahşice girişimlerde bulunduğu da duyuruldu.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti makamları ülkedeki siyasi yapının seküler ve laik olduğuna dayanarak tutuk evi memurlarının ve soruşturmacıların dini kutsallıklara saygısızlıklarını suç saymayıp Allah katına bile saygısızlık yapana tepki göstermekten çekinmektedirler.
İkinci Karabağ Savaşı sonrası 2 yıl içerisinde Siyonist rejimin müdahalelerinin artması ve de Bakü hükümetindeki Vahhabi unsurların aktifleşmesinin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti dindar kesimine yönelik baskılar da artmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti dindar kesimlerinin Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasından gönüllü olarak katılmalarına rağmen bu katılım inkar edilmiş ve Siyonist rejim 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna askeri silahlar satma bahanesiyle bu ülkenin askeri ve güvenlik yapılarındaki etkinliğini arttırmaya başlamıştır. Öyle ki bu etkinlik anormal bir şekilde yaygınlaşmış ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kimliksel ve siyasal krizlere yol açmıştır.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı da dahil olmak üzere bölge halklar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği hakkında artan endişelere rağmen Bakü'deki bazı yabancı bağlantılı hareketler ve akımlar Azerbaycan Müslüman halkının İranlı din alimlerine bağlılıklarını hususunda endişelerini belirtti. Bakü'de esas olarak Siyonist akımı Türkçüler ve Sakın Nurcular hareketini desteklemekte aktif olan bu yabancı bağlantılı akımlar aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının gerçek kaygı kaynaklarıdır. Milletvekilleri ve diğer siyasi ve sosyal figürler ve şahsiyetler olarak rol oynayan bu şahıslar, pratikte bu Müslüman ülke halkının temel endişeleri, kaynakları da sayılırlar.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi temsilcilerinden biri, bu ülke halkının çoğunluğunun İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'ye ve diğer İranlı din alimlerine duyduğu sevgiden endişesini dile getirdi. Bu bağlamda bir başka Nurcu ve Türkçü acentesi Fazıl Mustafa Gazanferoğlu da Azerbaycan halkının İmam Hümeyni ve Şia dünyası mercilerine duyulan sevgiden rahatsızlığını dile getirdi.
Ömrünü yabancılara hizmet ederek geçiren ve her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına karşı tavır almış bu sözde siyasetçi ve şair, Azerbaycan Cumhuriyeti halkının %90'ından fazlası Müslüman ve Şiidir. Ülkenin halkının sadece %10'u ateist ve hükümet yanlısı fikirlere sahiptir, akıllı ve okur yazardır ve dini zararlı bir yaşam tarzı olarak seçmemiştir, dedi.
Bu yalan beyanlar Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının komünist rejim baskısı altında 70 yılı aşkın bir süredir dinlerini koruduğu bir dönemde yapılmaktadır. Geçmişte Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Allah dininin adının anılması bile yasaklanmış olsa da bu ülkenin halkının büyük çoğunluğu temel dini bilgilerini çocuklarına ve gelecek nesillere aktarmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından sonraki yıllarda İslam dinini ve 12 İmam Şia dinini zayıflatmak için yapılan bu sayısız komplolara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti halkının Şii kimliği, dini inançları ve bağlılığı hala güçlüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı hep Ehl-i Beyt'e saygı duymuş ve İran İslam Cumhuriyeti ile dostluk ve kardeşliklerini takdire şayan bir şekilde sürdürmüşlerdir.
Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı yabancı düşmanı akımlarını çeşitli komplo ve oyunlarına karşı her zaman şaşırtıcı ve güçlü bir direniş göstermiştir. Bu olayların Azerbaycan Cumhuriyeti halkının vergilerinden para kazanmanın ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin petrolünü satmanın yanı sıra vatanını satmaktan da çok gelir elde edenleri endişelendirdiği açıktır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının asıl endişesi Bakü hükümetine bağlı parlamento ve kurumlarda bu gibi politikacıların varlığıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti yaşanan son olayın genel bir özeti olarak şunu söylemek gerekir ki, yabancılara bağlı milletvekiller, yazarlar ve şairlerin devri bitmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkı da bu insanları tanımıştır.
Kazakistan'da yerel anayasa değişikliği referandumunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin kurulması 2018 yılında istifa eden Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazak Milleti Başkanı lakabının kaldırılması, üst düzey yetkililerin büyük devlet işlerinde görevlendirilmemesi, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin azaltılması, parlamentonun rolünün artırılması ve yerel yapıların güçlendirilmesi oylamaya sunuldu. Daha önce Nursultan Nazarbayev, Kasım Cömert Tokayev tarafından önerilen anayasa değişikliğine destek vermişti. Kazakistan Anayasası'nda değişiklik ve düzenlemeler yapılması bu açıdan çok önemlidir. Aslında artık Kazak toplumu için tek bir kişi karar veremez ve bu yetki sadece Millet Meclisi'ndeki halk temsilcilerine bırakılmıştır. Böylece Kazakistan'ın yabancı hükümetlerden etkilenemeyeceği de söylenebilir. Çünkü karar alma süreci değişecektir. Yabancılar ile ilişkiler artık Kazak Millet Meclisi'ndeki halk temsilcilerinin sorumluluğundadır.
Kazakistan başka bir ülkeyle bağlarını kurmak veya koparmak eskiden Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğundaydı. Ancak şimdi Millet Meclisi'ndeki halk temsilcilerine bırakılıyor. Rusya ile yakınlaşma ve Amerika liderliğindeki batılı ülkelerden uzaklaşma ve bunun tersi daha önce Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğundaydı. Ancak şimdi Kazak Ulusal Meclisi üyeleri yorum yapma fırsatına sahipler. Bu yıl Ocak ayındaki kanlı olayların ardından Nursultan hükümeti birdenbire Rusya'dan batılı hükümetlere yöneldi. Aslında batılı hükümetler Kazak hükümetini batı ile yakınlaşmaya ikna edebilmiş görünüyor. Kazakistan'ın en büyük 20 kentindeki iç çatışmalar sırasında batılı hükümetler Kazakistan'da renkli bir devrim peşindeydi. Ancak Rusya ile Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü güvenliği yeniden sağlamayı başardı.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin